Ayırım 6, 71. sayfa. Hastaneden çizgiler 4. Onu orada bulmuştum. Koğuşun Luna Park'a bakan büyük pencerelerinden birinin önündeki kar yolasında sırt üstü yatıyor, hafif hafif inliyordu. Yanı başında demir sehpa serum veriliyordu kolunda. Bitmez tükenmez serumlardı bunlar. Koca koca şişeler. Biri bitiyor, ikincisi takılıyordu. Gece, gündüz, sabah, akşam. Tuvalete falan kalkamayacak durumda olduğundan küçük abdest için ördek denilen çinkur lazımlıkla öteki için sürgü kabı dayanıyor. O en gerekli hacetini def için bile olsa yatağından kalkmıyordu. Zaten hiçbir zaman kendinde olmadı sanıyorum. Gözleri boyuna kapalıydı. Ama çevresinde o kadar sevdiği ya da onu sevenler vardı ki. Bendeki izlenimi tam anlamıyla eski bir Osmanlı geleneği içinde oluşuydu. 4 mü 5 mü oğlu, kızları, karısı, gelinleri, yeğenleri, kardeşleri, uzak yakın akrabaları. Biri gitse 5'i geliyor, 5'i gitse 10'u geliyordu. Sabah akşam gece, bütün geceyi başında geçiriyordu oğulları, nöbetleşe. Ama ne olursa olsun yaşlı adamdı. Miadı dolmuştu. Ne doktorlar, ne hemşireler, ne de hatta hastalar bu miat dolmuşluğundan söz etmiyorlardı. Yalnız biz hastaların bakışlarımızda ölecek, eşittir, kurtuluşu yok demek isteyişin ifadesi apaçıktı. Bu ifade yalnız bize değil, oğullarının, damatlarının, kızları, karısı, kardeşlerinin bakışlarında da vardı. Görünüşe göre adamın evin ve işin asıl sahibi olduğu anlaşılıyordu. Ziyaret günlerinde başına toplananların çeşitliliğinden kolayca anlaşılıyordu bu. Adama işi kurmuş, sonra da efradı ailesi, uzak yakınlarını başına toplamış, araya yabancı sokmamıştı. Belki taahhüt işleriyle uğraşıyordu. Belki de toptancı tüccardı. Ziyaretine gelenler arasında her cins insan vardı. Bunlardan birçoğu herhalde yanında çalışan, onun taahhüt işleri ya da toptancılıkta çalışan kimseler olmalıydılar. Adam ölü verir de iş varislere kalırsa belki de onlara yol verilirdi. Yol verilmemek içinse varisleri hoş görünülmeliydi. Ziyaret günlerinin birinde kısa boylu, hafif sakallı, beti benzi, uçuk bir adam geldi. Gölge gibi yaklaştı kalabalığa. Kalabalık yine her zamankince hastanın başına üşüşmüştü. Kısa boylu adamın gelişini hasta göremezdi ya, varislerin de gözüne çarpmamıştı ki. Bu onca çok önemli olmalıydı. Sağa baktı, sola baktı, çevresini kolladı. Niyetini anlamıştı. Geldiğini göstermek istiyordu. Bu suretle hastanın değil de varislerinin gözüne görünmeli. Felaket gününde arayan bir kara gün dostu olduğunu belirtmeliydi. Oysa belirmemişti bu. Asıl yakınlar hastanın hemen yanı başındaydılar. Gelişini onların görmesi lazımdı. Baktı ki kar yolanın çevresi fena sarılmış, bütün gözler hastaya dikilmiş. Ne yaptın? Usulcacık koğuştan çıktı. Kapı önünde ama gözleri hastada dolaşmaya başladı. Arada fırsatı yakalamışçasına içeriye hamle yaptı da bakıyor ki pozisyon uygun değil, geri çıkıyordu dışarıya. Ama tetikteydim. İlk fırsatta dehşetli bir heyecanla koşacak, hastanın kar yolasına kapanacaktı. Gerçekten yapacak mıydı acaba bu işi? Bilmiyordum ama bana öyle geliyordu. Bunu sezdirmemeye çalışarak gözlerine sürdüğü tükrükten anlıyordum. Bir ara fırsatı yakaladığına inanmış olacak, gözlerine acele acele tükürük sürüp koştu. Hastanın başı birazcık tenhalaşmıştı. Koştu, yapma bir heyecan ve acıklı bir sesle hastanın kar yolasına kendini attı. Ağam! Bütün bu çabalar ağam falan boşa gitti. Sesi mi cansız çıkmıştı? Yok da gösterişsizdi de feryadının değeri mi yoktu bilmiyorum. Önledi birisi. Hatta bir parça da sinirli elinin tersiyle itti. Ufacık adam fena bozulmuştu ama benden başka kimse de farkında olmamıştı. O yani kızacık adam gerilerken hafifçe güldü, ciddileşti. Bana yakalanmıştı çaresiz. Kanyonuma sokuldu. Bok herif dedi. Anlamamış davrandım. Kim? Hayretle. Görmediniz mi? Beni itti. Hasta sanki yalnız onu veli nimeti. Kaynadımın yanından bakıyordu hastaya. Hastanın çevresini almışlara. Öfkeyle. Köseliğine bakmadan dedi. Adam kovuyor. Kim o? Hiç. Dal kovu. Halbuki hiç sevmezdi ha, Allah selamet versin. Bana ise vay İbo derdi. Gel hele birer çay içek. Sordum ne iş yapardı? Hasta mı? He. Taş. Dağ taş mal mülk. Toptancıydı ama bakma. Dağ dişlerine de girerdi çoktu. İyi tavla oynar herkesi yenerdi. Bir beni. Sen daha mı iyi oynardın? Benim üstüme bu İstanbul'da tavlacı az bulunur. Onu iten deminkini sordum. Ya köse şu deminki köse? Ona avratlı bir küfür savurdum. O kim tavla kim? Ağamın yanından hiç piyasası yoktu. Ağamın yanında hiç piyasası yoktu. Sesini kısarak. İşi gücü ağama karı bulmam. O kadar dedim dinletemedim. Fıkara eline eteğine pek pisti. Bana sorarsan bu hastalığın başı zamparalık. Birden fırsatı yakalamışçasına fırlayıp kendini karyolaya attım. Köse o sıra bir şeyler için dışarı çıkmıştı. Ufak tefek adam ağlıyordu. Teselli ederek hastanın karyolasından uzaklaştırdılar ama onun istediği olmuş, gözleri kapalı, komadaki hastadan çok varislerinin gözüne girmişti. Ya da girdiğini sanmanın huzuru içindeydi. Yeni bir kalabalık, yeni bir dalgalanış. Ufak tefek adamı gene hastanın karyolasından uzaklaştırdılar. Yanıma geliyordu ki hastanın kara bıyıklı, gerçekten yiğit görünüşlü küçük oğlu yanından geçerken sırtını okşadı. Ufak tefek adam fırsatı kaçırmadı. Delikanlının ellerine sarılıp ikisini çabuk çabuk öptü. Sonra bana döndü. Ağamın en sevdiği, en yiğit oğlu dedi. Genç adam duydu mu duymadı mı bilmem ama ufak tefek adam memnun çabuk çabuk. Ağamın yerine bu oturacak. Abileri anası manası çok korkarlar bundan. Zorla da tavla oynar ha. Tam bu sırada hasta zaman zaman yaptığınca yüksek sesle inlemeye, bir takım isimler söylemeye başladım. Ayşe, Meryem, Sıdıka, Ali, Muhittin. Bu isimlerin kızlarıyla oğullarının isimleri olduğunu öğrenmiştik. İsimleri çağrılanlar, buradayım baba diyor. Sonra babalarının dönülmez yola girdiğine inanmaktan gelen bir teessürle hıçkırmaya başlıyorlardı. Birden keçi sakallı biri peydahlandı. Gösterişsiz ufak tefekti ama sözü geçer biri olmalıydı. Açılın dedi. Geri durun. Oğulları kızları dahil ziyaretçiler açıldılar. O yani keçi sakallı hastanın başına gitti ağır ağır. Senin işin doktordan çıktı artık dedi. Senin işin Allah'a kaldı. Hasta duydu mu duymadı mı? Ellerini açtı, çevresine duyurarak başladı bir takım dualar okumaya. Sesi etkiliydi. Herkes şimdi kendi içine kapanmış, sanki huzuru Rabb-i Alemin de ve huşu içindeydi. Nöbetçi doktor geldi bir ara. Ne oluyor? Hoca işine koyulmak istediyse de omuzundan çekti. Burası kabristan değil hocam, daha tıbbın elinde hasta. Bak, bol bol serum veriyoruz, kan veriyoruz, gerekli ilaçları veriyoruz. Hoca bozulmadı ama kuyuya çekildi ve sustu. Doktor gittikten sonra, ne serum para eder, ne kan, ne ilaç dedi. Onun işi Allah'a kalmış. Yeniden okumaya başladı ama usul usul. Kısa boylu deminki yeniden peydahlandı bir ara. Bu sefer hastanın ortanca oğluylaydı. Bakışları bana ilişti, göz kırptıktan sonra, babasının en sevgili evladı dedi. Kara bıyıklı delikanlı çekip gitti. Hani ötekine de aynı şeyi söylemişti. Aldırma, çakıyorum. Ne yaparsın? Malum ya, geçim dünyası. Bunu demedi ama el hareketlerinden böyle demek istediğini anladım. Bilek saati. Maval. Otobüs iyice kalabalıktı. Adam sol koltuklardan en önde arkaya doğru üçüncünün ta başında oturmaktaydı. Gerçi yanı başında gelip dikilen yaşlı hanıma yerini vermek zorunda değildi ama yine de usuldendi. Kalkmalı, yerini vermeliydi. Aşağıdan yukarıya yaşlı hanımın yüzüne şöyle bir baktı. Kadın sanki öküz gibi bakacağına kalkıp yerini versene demek istiyordu. Çerledi birden. Gerçekten yerini vermeye zorunlu muydu? Neden zorunlu olsun? Otobüstü bu. kalkıp yerini bir başkasına vermek arzuya kalmış bir şey, bir nezaket meselesiydi. Üstelik hastaydı da. Bir koroner damar spazmından 1,5 ay hastanede yatmış, 3 gün önce yeni çıkmıştı. Tedavi eden doktora göre değil, otobüste yerini bir başkasına vermek, hatta otobüse bile binmemesi gerekirdi. Fazla sarsındığı telaş, sinir gibi kalbi ambale edecek davranışlardan sakınmadığı takdirde hastalığı ilerleyebilirdi. Ama yaşlı hanımın da umurunda değildi bütün bunlar. Ne kaba insanlar var şu dünyada diye geçiriyordu. Sapasağlam kazık gibi herif, üstelik aşağıdan yukarıya doğru baktı gördü. Öyle olduğu halde tınmadı bile. Ah ah, boynunda kravatı da var. Kravat medeni insanın medeniyet işareti gibi bir şey. Onu boynuna takmakla insan medeni olmaz ki. Adamın ikinci sefer aşağıdan yukarıya doğru baktığını gördü. Tepesi attı. Az kaldı. Az kalsın, ne bakıyorsun diye çıkışacaktı. Adam sanki bunu anlamışçasına, efendim beni kalabalıkta kabalıkla nitelemeyin ne olur. Hastayım da onun için yerimi veremedim diye geçirdi. Bunu açıktan açığa söylese iyi olurdu ama nedense söylemedi. Derken vakit de geçti, yuttu gitti. Yaşlı hanım iyice sinirlenmişti. Neden baktı ikinci sefer? Boynumda kravatım var, medeniyim ama yerimi sana vermek istemiyorum. Vermeyeceğim. Ne demek istiyor, istemişti. Eşek. Eşi ol eşek. Benim kim olduğumu biliyor musun? Ve kadının kafasında yarattığı adamla aralarında şöyle bir tartışma başladı. Bilmiyorum, bilmiyorsan öğren. Ben Cumhur Reisi ya da Başbakan kaynanası mısın yoksa? Bir kadına mahsus yaşlı başlı bir kadına karşı mısın diye hitap edilmez. Mısınız denir. Terbiye fıkarası. Durdu. Adama tepeden baktı sertçe. Kocaman burnuyla alaycı küsta açıkçası terbiyesizin biriydi. Boynunda kravatı, sırtında lacivert ceketi, bacağında gri pantolonu ama neye yarardı? Omuz başına dikilmiş duran yaşlı bir hanıma yerini vermenin her şeyden önce insanlık borcu olabileceğini idrakten acizdi. Başını nefretle başka yana çevirdi. Adam bunu görmedi ama hissetti. Başını kaldırıp baktı. Kadın başka yana inatla bakıyordu. İnatla çünkü sağa değil sola bakması gerekirdi normal olarak. Yaşlı kadın saç dipleri de terlemiş ama ne yapalım, ne yapayım diye geçirdi. Doktorun öğütleri şakaya gelmez. Oturduğum yerde bile sarsılıyorum. Ayakta durmakla hem sarsıntım artacak hem de müthiş enerji harcayacağım. O zaman krizin geldiği geceyi düşünmeye daldı. Gece yarısını tam tamına 1,5 saat geçiyordu. Sıkıntıyla uyanmıştı. Sol kolunun parmak uçlarından göğsüne kadar yayılan bir çekilme, bir ağrı. Ama bıçak yarası ya da apse ağrısına benzemeyen, bunca yıllık yaşamında benzerine rastlamadığı bir ağrı. Hayır hayır, sızı. Sızı gittikçe artmıştı. Sağa dönmüş, dinmemiş. Sola dönmüş, dinmemiş. Yüzü koyun yatmış. Tam tersi, sırt üstü dönmüştü de dinmemiş, dinmemişti. Kalkmıştı çaresiz. Odanın içinde bir süre dolaşmış, elektriği yakmış, lavaboya gidip elini yüzünü yıkamış. Ne yapmışsa nafile, sızı dinmemiş. Dinmemiş. Sabaha kadar ağırlaşarak sürmüş. Sabahleyin ortalık iyiden iyiye ışıdıktan sonra dinivermişti. Sıkıntılı bir iç geçirdi. Kadın da bunu hissetti. Adam iç geçirmişti. İç mi geçirmiş yoksa oh olsun. Senin gibi baştan aşağı palavra bir hanımefendi müsveddesini ayakta bekletiyorum ya diye geçirmiş olabileceğini düşünmüş, küplere edinmişti içten içe. Hırsla döndü bu yana. Adamın tepe saçları hayli dökük başına nefretle baktı. Başı hiç mi hiç beğenmedi. Onun rahmetli kocasının da tepe saçları dökülmüştü ama şu yanı başındaki yaşlı hanıma yerini vermek, kibarlığını göstermek şöyle dursun. Akıl edemeyen kaba adamınki gibi pis diyecekti. Pisten de ödü. Kötü. Kabuk mu bağlamıştı ne? Kabuk. Başını hiç yıkamazdı mı bu mendebur? Hem başını yıkamaz, kabuk bağlamasına göz yumar, hem de her hafta birkaç kez başını âlâ kokulu sabunlarla yıkayan bir sapık mektupçu eşine yer verme. Hem başını yıkamaz, hem kabuk bağlamasına göz yumar, hem de her hafta birkaç kez başını âlâ kokulu sabunlarla yıkayan bir sabık mektupçu eşine yer vermesinden geçtim. yerini vermediği için yürek soğuturdu. Hıh! Yaptı. Tepe saçları dökük adamın kabuk bağlamış başına bakarak. Pis mendebur, lanet. Kocam böylelerine lanetullahu aleyh derdi. Ne kadar haklıymış zavallıcık. Öldüğünde bu mendeburun yaşında var mıydı? 57'sinde ölmüştü. Bu daha fazla gösteriyor. Hadi diyelim 58 ya da 59. Neden ölmemiş? Benim ağzı var dili yok kibar. Beyefendi eşim öldü de bu hala yaşıyor. Ağlamak geçti içinden. Çevresine bakındı. Kocası yaşında, kocasının öldüğü yaştan çok daha ileri yaştaki bir alay erkek yerlerinde kazık gibi oturarak gidiyorlardı. Çok yaşamak için acaba kaba mı olmalıydı? Pis mi? Adam ise adeta omuz başına kazık kakarak yerleşmiş yaşlı hanımı düşünüyor. İçten içe rahatsızlığı artıyordu. Yerini vermemekle çok kötü yapıyordu. O menhus kız gelmeden önce hiç böyle değildi. Yaşlı hanımlar şöyle dursun, gençler bile yerini hemencecik verir, bundan haz eder. Doğrusu da buydu zaten. Maliyeden emekliye ayrılmadan önce ne kibar, ne şık, ne kadar centilmendi. Sonra o zamanlar daha çok tramvaylar işlerdi. Yer vermek yüzünden az hanım mı tavlamıştı? Aklına Şehnaz geldi. Bir sap kirazı hatırlatırdı Şehnaz. Kara göz, kaş, göz, ağız, burun, dişler, hele dişler, soyulmuş badem. Karların savrulduğu kış gecelerinde evine kaçamak yapardı. Kocası küçük bir esnaftı. O karda, kışta, kıyamette evine dönemezdi. Geçim sıkıntısı çekiyorlardı. Bunu Şehnaz kaç kere söylemişti de onlara dar bütçesinden yardım etmek teklifinde bulunmuş. Şehnaz reddetmişti. Ne kadındı be. Kocası az kazanıyordu ama çok kazandığı zamanlar da boş durmuyordu ki. Dost, pos, aftos falan filan. Şehnaz tam benim kadınımdı. Nasıl anlaşırdık? Ya çıtı pıtı benim lenduha gibi cam yarması gibi. Benim lenduha gibi cam yarması değildi. Bu kez kafasında lenduha belirdi. Gerçekten de ili maşalı en son söyleyeceğini en önde söyleyip çıkıverenlerden. Gençliğinde de şu şimdi yeni başlayan emekliliğinde de kocasını bir sağmal inek sayma içindeydi. Emekli maaşlarını aldıkça tepesine bir dikilişi vardı ki şimdi bile içine ürpermeler geliyordu. Birinden birkaç emekli arkadaşıyla maaşlarını almış, felekten bir gün çalmışlardı. Herkesin hissesine 15 lira mı ne düşmüştü? Yeni Kapı Mahallesi'nde. Önemli olan Lendoha'nın akşam kocaman yumruklu ellerini beline dayayarak dikilişi. Aldın mı maaşını? Öksürdü. Öksürük yaşlı hanımın içindeki çok yaşamak için acaba kaba mı olmalı, pis mi? Düşüncesini dağıttı. Adamın kabuk bağlamış başına baktı. Elinde olmuyorlar, içi bulandı. Ufacık mendilini ağzına götürdü, öğürmüşçesine. Tam bu sırada yandaki yaşlı adam kalkmış, yer boşalmıştı. Ama oturmadı. Bir genç, hanımefendi buyurun oturun dediği halde aldırış etmedi. Yakın değineceğim, mersi. Koroner damar spazmı geçirmiş adam ferahladı. Artık kalkıp yer vermekten kurtulmuştu. Kurtulmuştu ama kadının tepesine ters ters baktığını bakmadan görüyor. Ya da tuhaftı seziyordu. Sezgilerin de kendilerine vergi gözleri mi vardı acaba? Başını kaldırsa yaşlı hanımın bakışlarıyla karşılaşacağından öylesine emindi ki bakmayacaktı ama. Neden bakacaktı? Ama o bakıyormuş. Varsın baksındı. Yeniden öksürdü. İçinde içinin derinlerinden bir dürtü. Kadın öksürüğüne yüz buruşturmuş. Kadın öksürüğüne yüz buruşturmuş gibisine geldi. Elinde olmayarak baktı. Bakışı kadının bakışlarıyla karşılaştı. Yaşlı kadın elinde olmayarak sertçe sordu. Beni birisine benzettiniz galiba. Adam şaşaladı sonra toparladı kendini. Bir sefer tıpkı böyle olmuştu. Kırkında bir kadına bakışları rastlaşmıştı. Bakışlar bakışları kovalamış. Sonunda kadın böyle sormuştu. Beni birisine benzettiniz galiba. Benzetmediği halde evet gözüm ısırıyor demişti. Kadir'in de meğer gözü ısırıyormuş. Kalkmış yanındaki boş yere gelmiş. Konuşmaya sonra da ahbaplığa başlamışlardı. Ahbaplık ilerlemiş. Tanış bir Rum kadının Kurtuluş'taki pansiyonunda bir sevda türküsüyle sonuçlanmıştı. O zaman 32'sindeydim. Bu da sakın ama bu basbayağı kartalıydı canım. Yo dedi, hiç kimseye benzetmedim. Kadının belli belirsiz bıyıkları kararıp açılmıştı. Neden bakıyorsunuz o halde ısrarla? Aşağıdan aldı, size öyle gelmiş olmasın. Aa, herif değil mi ne? Otobüs dalgıcı bir merakla çevrelerini alıvermişti. Biraz kibar olamaz mısınız? Kadın galiba lendohası gibiydi. Kibara karşı kibar, kabaya karşı da kaba olurum dedi. Deminden beri dikiliyorum. İnsan boynuna kravat takmakla medeni olmaz. Adam anlamıştı. Haklısınız hanımefendi dedi. Çok özür dilerim. Yerimi vermek isterdim ama birkaç gün önce bir koroner damar spazmı geçirdim de. Otobüs durakta durmuştu. Kadın, hadi hadi dedi. Başındaki kabukları yıka da sonra bana maval oku. Otobüsten indi. Deli fişek. Camların ötesine yağmur sicim gibi yağıyor. Kırpık bıyığı, kocaman gövdesi, memnun yüzü, sivri çenesiyle karnı tok bir tilkiyi hatırlatan nargilesine tokuşlatıyor. Kahvenin hafifçe buğulu camları ötesinde telaşla kaçışan insanların bu havada sokağa çıkmalarından dolayı akıllarına turp sıkıyordu içinden. Ne akılsız insanlar vardı şu dünyada. Müthiş yağmur, çamur, ayaz, kar tipi, fırtına. Hele kadınlar ayaklarını kırıp evlerinde otursalar, erkekler de onun yaptığı gibi bulsalar sıcacık bir kahve, ısmarlasalar fiyakalı nargileyle orta şekerli. Sonra da çeyrek saatte bir çay. Oo! Nargilesinin iyi işlemediğine dikkat ederek seslendi. Garson oğlum. Garson koşarak geldi. Emre, tazele şu ateşi. Kapkara kaşları, kudretten sürmeli gözleri, bıyıkları kırpılmasa da ağız kıyılarından olanca gümrahlığıyla aşağılara inse genç, dinç, işin alayında bir Bektaşi dedesi denebilirdi. Parmaklarındaki kalın altın yüzükleri göstermek istercesine tombur elini masaya koymuştu. Garson nargilesinin ateşini tazelerken iri yarı müşterinin gözüne yağmurda sırılsıklan bir genç kadın ilişti. Üstü başı ayaklarındaki yamuk topuklu iskarpinlerden anlaşıldığına göre fakir bir kadındı. Patates, kuru soğan, havuç, portakal dolu şişkin filesi bir elinde, öbür eliyle de tuttuğu çocuğunu adeta sürüklüyordu. Birden ayağı mı kaydı, taşa mı takıldı, ne? Az kalsın yuvarlanacaktı. Nargile içen adam, oh dedi, oh orospu, kırılsın ayakların. Başkaları da görmüştü kadının tökezleyişini. Sertçe baktılar oh çeken adama. Bir genç irisi ama yaptın ha dedi. Gence sertçe bakan nargileli adam kırıldın tabii diye pekiştirdi. Hem de iki ayağı. Genç öfkeden kıpkırmızı kesilmiş, esmer yanakları kızarmıştı. Öfkesine yenilmemeye çalışarak sordu. Peki ama niçin, ne yaptı sana? Ne yapabilir bana? O halde bu havada sokakta ne işi var? Delikanlı hoppala dedi. Evini öteberi almış, görmüyor musun? Nargileli adam da hırslanmıştı. Onun yanakları da kıpkırmızı kesilmişti. Nargilesinin marpuçunu masaya bıraktı. Kör değilim dedi. E daha ne? Nargilenin marpuçunu masadan aldı. Yok mu kocası? Yok mu çarşıya gönderecek bir yakını yahut büyüğü? Olsa bu havada sokağa çıkmazdı herhalde. Boşver, olsa bile kendileri çıkarlar. Mahsus. Neden? Maksatları bakkalda, fırında, pazarda fingirdeşmek. Ateşi yeni tazeleyenmiş nergilesinden geniş bir duman alıp hazla bıraktıktan sonra delikanlı dedi. Çok genç, çok tecrübesizsin daha. Ağzın süt kokuyor. Hele şehir karısı. Anam avradın olsun, %80'i o biçim. Delikanlının bir şey söylemesine kalmadı. Sordu. Evli misin, ergen mi? Genç adam, ergenim dedi. O halde beni dinle. Sakın şehir kızı alma. Çevredeki masalardan itirazlar yükseldi. O aldırış etmeden marpucunun uzuyla nargilesinin ateşini düzeltti. Eskidenmiş o. Analarımızın, ninelerimizin zamanında bir orta yaşlı dişsiz ağzıyla karanlık karanlık gülerek söze karıştı. Nineni dedenin yanında görmemişsin öyleyse hiç. Görmedim valla, lakin şaka bir yana 20 yıldır bu kahpe şehirdeyim. El atıp boş çıktığımı hiç bilmem. Çevredeki masaların genç, yaşlı, orta yaşlı hatta ihtiyarları hakarete uğramışçasına ilgilendiler. Nargileli adam da savurdu, hakaretin yaratabileceği tepkiyi fark etmişti. İskemlesini onlara çevirdi. İstanbul'unuzun günahı boşuna, İstanbul'unuzun günahını boşuna almıyorum diye başladı. O tarihlerde fırın işletiyoruz mahallede. Fırın yabancının değil. Amcamın. Ben de hamurkarım. Mahalle fırınını demek darphane gibi para kesiyoruz. Bırak para kestiğimizi. Mahallenin ne kadar karısı kızı beşiktekisi varsa dolardı dükkanı. Hele yeni yetişme yavrular. Beyazını mı istersin? Esmer mi? Sarışın mı? Tombul mu? Zayıf mı? 13-14'ünden 20'sine kadar boy boy. Cilt cilt. Finger finger. Genç adamın kaşları büsbütün çatıldı. Yüzü asıldı. Oturdukları mahallenin fırını, fırının boylanıp durduğu genç çapkın hamurkarını hatırlamıştı. Gerçekten de mahallenin hemen hemen bütün kızları, bu arada kendi kız kardeşi de gider ekmek alır, tepsi verir, tepsi alırdı. Sıcak bir kan hızla dolaşıyordu gövdesini. Adam anlattıkça gözlerindeki karaltılar uçuyor. Anlatana değil, mahallesindeki çapkın hamurkara da değil, kız kardeşine kızıyordu. Dilediğince düşünmek istemesin, kız kardeşinin zaman zaman gözüne çarpan dip memeleri, savrulan etiğinin altından gözüküp kaybolan tombul beyaz bacakları aklından geçiyor, utanıyor, kızarıyordu. Toplanırlar tezgahın başına, ha ha ha, hi hi hi, kişner dururlar. Gel de iş gör, elim kanda olsa koşarım. Beni görmezler mi? Kişnemeleri artar. O çimdik atar, öteki bıyığımı vurar. Ulan etmeyin yavrum, eylemeyin. Hayır. Delikanlının gözleri dönmüş, titriyor. Göğsü inip inip kalkıyordu. Artık ne kahve ne de nergilesini tokurdatacak keyifli keyifli konuşan adam. Mahallede fırındadır. Aralarında kendi kız kardeşinin de bulunduğu mahalleli kızlar tezgah başına toplanmış, kişneyip durmaktadırlar. Hamurkar ortalarında. O çimdik atar, öteki bıyığını çeker. Derhal hamurkar kızlardan birinin tombul körpe bembeyaz bileğini eline geçirir. Bu bilek kız kardeşinin bileğidir. Hamurkarın ardında sürüklenir. Un çuvalları, bir takım tekneler, odun yığınları kalabalığının arasından en dipteki loş odaya girerler. Bu oda ufacıktır. Duvar dibinde hiçbir zaman kaldırılmayan tozlu kir içinde bir yatak serildir. Yandaki pencerenin sıkı sıkıya çekili tahta kanadının çatlaklarından yatağa kül renkli ışık çizgileri vurmaktadır. Hamurkar kapıyı usulcacık örter. O da büsbütün kararır. Kız telaşlanır. Hamurkar hırslı hırslı sarar. Ne o? Ne oluyorsun? Korkuyorum. Kimden? Bilmiyorum. Deli. Genç adam boşanan bir zemberek gibi kahveden fırladı. Koşarak mahalleye geldi. Fırın. Nefes nefese sordu. Nerede hamurkar? O sıra bir yere mi gitmişti? Gelmemiş miydi? Ama olsa da ne çıkacaktı? Kendine geldi. Suç hamurkarda değil, kız kardeşindeydi. Kahvedeki nergileli adamın anlattıklarıyla öylesine dop doluydu ki bir koşuda evi buldu. Nerede o kız? Annesi hiçbir şey anlamadı. Hangi kız? Sevgi. İçeride. Kapları kuruluyor. Gök gibi geriledi. Kız! Sevgi! Kapları kurulamakta olduğu bezle gelen genç kızın yüklü memeleri, iri kara gözleri. Efendim abi, bir daha ne çarşıya gideceksin, ne bakkala, ne fırına, anladın mı? Kız da hiçbir şey anlamamıştı, annesi de. Ama sorulmazdı ki. Tek şey sorulsa ya da ne demek eve hapis mi olacağım dense abi kıyametleri koparabilirdi. Hiç olmazsa öyle gelmişti. O an. Zaten alabildiğini sinirli vur elliydi. Genç adam gürlemesini yenildi. Ha? Anladın mı? O an için başka çaresi yoktu. Anladım dedi. Dedi ama kurulamakta olduğu kapların başına geçince de Hamurkar değil, Erol'u hatırladı. Çarşıya, bakkala, fırına diye evden çıkıyor. Liseli Erol'la buluşuyordu. 3 gün kapalı kalmaktan bunalmışçasına annesine "Vallahi de kaçarım, billahi de kaçarım," dedi. "Nereye?" "Kendimi trenin altına atarım." Anne şaşırmış kalmıştı. Ne oğluna diş geçirebilirdi ne de kızına. Deli gençlik. Hani yapar mı yapardı. "Ağabeyinin evde olduğu zamanlar çıkma da," dedi. "O yokken git bir soluk al. Dolaş gel bakalım."